Savaş. Savaş asla değişmez. Romalılar savaşı köle ve servet edinmek için kullandı. İspanya, altın ve toprak arzusuyla bir imparatorluk inşa etti. Hitler, hırpalanmış Almanya'yı ekonomik bir süper güce dönüştürmeye çalıştı. Ama savaş asla değişmez. 21. yüzyılda da savaş, elde edilebilir kaynakları ele geçirmek için kullanıldı. Sadece bu sefer savaş ganimetleri petrol ve uranyumdu. Bu kaynaklar için Çin Alaska'yı istila edebilir, Amerika Kanada'yı kendi topraklarına katmak isteyebilirdi. Hatta Avrupa Milletler Topluluğu son kalan kullanılabilir kaynaklar için kendi içinde çatışma yaşayabilirdi. 2077'de Dünya Savaşı'nın fırtınası yeniden geldi. Sadece iki kısa saat içerisinde tüm gezegen küle döndü. Ve bu nükleer yıkımdan sonra yeni bir uygarlık doğabilmek için büyük çaba gösterdi. Sadece çok küçük bir insan topluluğu yer altındaki Tonoz adını verdikleri yapılar kurarak hayatta kalabildiler. Senin ailen de 13. Tonoz'a girebilen şanslı insanlardandı. Yekpare bir kayadan oluşan dağın altındaki büyük Tonoz kapısının ardında güvenle hapis hayatı yaşamak zorunda kalan bir jenerasyon dışarıdaki dünyadan bir haber bir hayat sürdüler. Ama Tonoz'daki hayat değişmek üzere. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Bu az önce dinlediğin şey 1997'de yayınlanan ve sonrasında dünyayı kasıp kavuran Fallout adlı oyunun girişi. İngilizce olarak War Never Changes olarak başlıyor. Az önce de söylediğim gibi 2070'lerin sonrasındaki bu işte post apokaliptik dünyayı tasvir eden bir oyun Fallout. Yani 3. Dünya Savaşı başlamış ve sadece 2 saat sürmüş, tüm dünya çöre dönmüş. Ben Y jenerasyonuyum ve bizden önceki nesillerin oyuna, daha doğrusu bilgisayar oyunlarına ne kadar mesafeli yaklaştıklarının da farkındayım. Ben ve benden sonraki tüm nesiller gerçek dünya simülasyonlarını bilgisayar oyunlarından öğrendik. Fallout'ta geçirdiğim zaman içerisinde gerçekten nükleer savaş sonrası bir dönemde nasıl şartlarda yaşandığını az çok tahmin edebiliyorum artık. Bunu oyundaki bir karakter ve o karakterin bu nükleer savaş sonrasındaki post apokaliptik dünyada diğer karakterlerle etkileşimi üzerinden bir deneyimle anlamak çok farklı. Yani sadece hastalık, mutasyonlar, kıtlık ve yeni ülke ve dünya düzenlerinden bahsetmiyorum. Bu zaten bu konuda biraz kafa yoranların düşünebilecekleri konular ama bu ve benzeri oyunlar, hatta simülasyonlar, mesela yeni ırkçılığın mutasyona uğramış farklı insanlarla olabileceği gibi konuları düşünmemizi sağladı. Tam 22 yıl önce. Şimdi ben bu kaydı yaparken Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci ayına yaklaşıyoruz. İlk defa ben bir savaşı maalesef çok yakından yaşadım. Kayınbiraderim, yani kardeşim, savaşın ilk 15 günü Ukrayna'da mahsur kaldı. Orada tıp okuyordu. Ukrayna'daki binlerce yabancı öğrenciden sadece biri baktığın zaman. Eğer bir yakının orada mahsur kalmadıysa savaşı çok uzaktan seyrettin muhtemelen. Ama şu kadarını söyleyebilirim sana. Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şey için bu kadar çaresiz hissettiğimi, bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Yani bu öyle bir durum ki elimde hiçbir şey gelmiyor. Hani elimde hiçbir şey gelmiyor da diyemiyorsun. Yaptıkların bir işe yarıyor da diyemiyorsun. Her gün dışişleriyle görüştük, her gün tweetler attık vesaire. Kardeşim Ukrayna'nın kuzey doğusundaki Sumi şehrindeki işte 150 Türk öğrenciden biriydi. Yani tahliyelerin en zor olduğu birkaç şehirden biri Ukrayna'daki. Çünkü Rus sınırına çok yakın, böyle 30 kilometre bir mesafeden bahsediyoruz. Twitter'da gördüğün, okuduğun şeylerin yarısı yalan olsa da bu işte savaş döneminde ve savaşla ilgili, diğer yarısının gerçek olduğunu birebir ondan her gün dinliyorduk. Yani kar suyu içmek zorunda kalmak, elektriksiz kalmak, işte korku vesaire, hani o tedirginlik. Hala arada Eray aklıma gelince mesela burada mıydı, Ukrayna'da mıydı falan bir an böyle şaşırıyorum. Sonra tamam dönmüştü diyorum falan. Son dönemde yeni bölüm olmamasının ana sebebi de buydu bu arada. Çünkü sadece ondan bahsedebilecektim ve bunu istemedim sanırım. Peki şimdi niye anlatıyorum? Çünkü son dönemdeki Covid, savaş, ekonomik kriz gibi gündemlerin içinde ne yapacağını şaşırmış olabilirsin. Bu çok normal ve çok doğal. Belki haddime değil ama sana bu dönemin avantajlarından bahsetmek istiyorum bu bölümde. Evet, avantajlarından. Çünkü dezavantajlarını sen zaten biliyorsun. Birkaç maddeyle bu avantajlardan bahsetmeden önce çok kısaca bu savaşın neden çıktığını da böyle bir objektif bir şekilde anlatman önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kardeşi Ukrayna'dan zor kurtulmuş birinden Rusya'nın da haklı olduğu tarafları duymak seni şaşırtacak olabilir ama beni tanıyorsun artık. Objektif bakabilmek her zaman bizim avantajımız olacaktır. Öncelikle her şey gibi bu savaşta bir etki tepki sürecinin son halkasını oluşturuyor. Çok detaya girmeyeceğim ama şunları bilmek kritik. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren hamlenin genelde nükleer bombalar olduğu sanılır işte Amerika'nın attığı ama aslında Rusya'nın yani daha doğrusu Stalin'in Almanya'yı mağlup etmesidir. Rusya Almanya'yı yendikten sonra Türkiye'nin bugünkü Kars ve civarını istemiştir bu arada. Türkiye de bunun üzerine kendini savunmak için NATO'ya girmiştir. NATO Avrupa'daki diğer ülkeler üzerinden Rusya'ya yaklaşmayacağını sözünü vermiştir. Ama son yıllarda işte Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konuşuluyordu bildiğin gibi ve kardeşimin okuduğunu bahsettiğim işte Sumi şehri mesela Moskova ile arası sadece 600 kilometre. Yani Rusya açısından bakıldığında bahsettiğim hani Ukrayna NATO'ya girseydi eğer başkenti olan Moskova'ya 600 kilometre mesafede düşman birliklerini konuşlandırabilirlerdi. İşte bu duruma illa cevap savaş mıdır? Bu tamamen başka bir bölümün konusu tabii ki. Hani bir sürü yaptı işte sivil katliamı vesaire de var tabii ki. Ama günün sonunda birçok şeye etki tepki olarak bakmak zorundayız. Şimdi gelelim bu durumun muhtemel avantajlarına. Birkaç maddede. Bir, her kriz kendi fırsatını yaratır. Yani bu dönem ekonomik olarak, ekonomik açıdan birçok zorluk getirdi. Kesinlikle katılıyorum. Ama girişimcilik hikayelerinin birçoğunda çok büyük şirketlerin özellikle kuruluş aşamasında ekonomik krizlerde veya savaş döneminde kurulduklarının hikayelerini okuruz. Yani birçok kişi bu dönemde risk almaktan çekinirken risk alanlar ve kendi işini kurabilenler özellikle doğru modellerle çok daha başarılı olabiliyor. Tabii burada hani girdi maliyetlerini de çok iyi düşünmek gerekiyor. Bir malı yurt dışına ithal edip de burada bir şeye dönüştürüp iç pazara satmak üzerinden kurguladığım bir model şu dönem muhtemelen çalışmayacaktır yani. Ama tam tersi niye olmasın mesela? İkincisi Rusya pazarı. Ya bunu fırsatçılık olarak görebilirsin ama şu kafa yapısına ulaşmamız gerekli artık. Yani fırsatları görmezsen ve kullanmazsan bir noktada hep o fırsatları görenler için bir şey yaptığını fark edeceksin. Bildiğin gibi birçok batılı ülke Rusya pazarından çekildi. Türkiye ise Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerden biri en azından şimdilik. Dolayısıyla Rusya ithalat üzerinden bir iş modeli kurgulamak, işte bu bir teknoloji olabilir, fiziksel ürün de olabilir. Normale göre çok daha karlı olmanı sağlayabilir. Tabii bunun çok riskli bir hamle olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin de yakın zamanda Rusya'ya yaptırım uygulamaya karar verip vermeyeceğini de bilmiyoruz. Büyük risk, büyük kazanç mevzusu yani. Ama kesinlikle bu arada hani bunu da söylemem gerekiyor. Hiçbir anlattığım burada tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 3. Yatırım demişken yatırım fırsatları dersek mesela 2022 az önce konuştuğumuz birçok sebep nedeniyle nakitin çok olduğu ama yatırımın nereye yapılacağı konusunda çok fazla soru işaretinin olduğu bir yıl. Şimdi bu ne demek? Tüm dünya Covid'i atlatabilmek için muazzam bir şekilde para bastı bildiğin gibi. Yani bu nedenle de para çok bol şu an ve değeri de düşüyor bu arada. Kripto para dahil birçok emtia yatırım yapmak da riskli. Karlı olmaz demiyorum ama çok daha volatil yani daha oynak riskli yatırım araçları bunlar. Dünyadaki paranın yani likitin birçoğu şirketlere gitme eğiliminde şu an. Yani 7 yıl önce şirketine yatırım arasaydın şimdiye göre çok daha zor bulurdun belki ama bugün dünyadaki yatırımcıları ikna etmek çok daha kolay. Bu arada bu Türkiye için de geçerli. Yeter ki doğru iş modelini kurup başlayabil. Bu anlamda 2022 yılı çok ama çok önemli. Bonus, bir de bonus vereyim. Online olarak yapılacak işler tüm dünyada muazzam bir artışta. Yani bir ay YouTube'daki bedava videolardan tasarım yapmayı öğrenip örneğin Upwork gibi yurt dışı platformlardan iş alarak para kazanmaya başlaman bile mümkün. Sadece birkaç ay içerisinde dolar kazanmaya başlayabilirsin. Yani 2 saat daha az Instagram'da gezip YouTube'da 2 tane eğitim videosu izle diyeceğim aslında ama muhtemelen eğer şimdiye kadar başlamadıysan zaten bundan sonra da başlamayabilirsin gibime geliyor. Hani birebir de konuştuğum o kadar çok kişi var ki bu konuda mesela. Hani ve gerçekten birçoğu da gaza gelip ertesi gün yapmaktan vazgeçiyor. Burada sana bir soru. Sen hangisi olacaksın? Sen hangisi olmayı tercih ediyorsun gerçekten? Bölümün sonuna geldik bu arada. Hani mecburi bir aranın ardından bu bölümde benimle olduğun için tabii ki çok teşekkür ederim. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü de bir yeni arkadaşına daha paylaşırsan çok sevinirim. Çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsın bu bilgilerin, ama az önce sorduğum soruyu tekrar sorarak bitirelim mi bölümü? Şimdi mesela bunları düşününce işte evet ben de yapabilirim mi diyorsun. Ama gaza gelip yarın yapmaktan vaz mı geçeceksin? Yoksa ben zaten yapamam mı diyeceksin? Yani bazen şeyi istiyorum ya. Keşke yapanların birçoğunu, yani birçok insanla görüşüyorum, konuşuyorum biliyorsun. Yani keşke yapanların birçoğunun senden gerçekten hiçbir eksiği olmadığını sana gösterebilsem. Ve sen de şaşsan kalsan. Ne diyorsun? Karar verdin mi? Sen hangisi olacaksın?